Ayrım 43.
Kısa bir süre okuduktan sonra göz kapaklarının ağırlaşmaya başladığını hissetti. Alışkanlıktan olacak, kötü alışkanlıktan. Meslekte de yeniyim, acemilikten olacak. Ayağa kalktı, suyun yanına geldi, başını ıslattı. Islak ellerini boynunda dolaştırdı. Mendil ıslattı, başına koydu. Henüz rahatlama isteğinden kurtaramadım kendimi. Çabuk teslim oluyorum medeniyete. Ağaçların arasında dolaştı. Budur bir ağacın iki kalın dalının arasını beğendi. Otomobilden bir minder aldı, bir sıçrayışta ağaca çıktı. Çevikliğimi gördün mü Odrik? Filozoflar atlet olsaydı ya da atletler filozof, durumun fazla değişeceğini sanmıyorum. Ben de efendimiz, yazık. Tarzan'ı bize anlatacak ne kadar şey birikmiştir, kim bilir. Tarzan gibi çok yazar var efendimiz. Eşsiz maceralarını sürükleyici bir biçimde yazmışlar. Bu kitapları bile midesi sağlam olmayan insanlar okuyor Odrik. Tarzan ne derdi bunları okusaydı? Sıkılırdı herhalde efendimiz, doğru. Aydınlardan başka hiçbir kalabalık kendi hakkında yazılan eserleri okuyacak sabrı gösteremez. Aman bizi de ne güzel anlatmış. Ne kadar da böyleyiz demezler herhalde. Derler efendimiz derler. Demesinler o halde Odrik. İnsanları artık olmaları gerektiği gibi düşünmek istiyorum. İnsanlar artık aydınlara verdikleri umumi vekaletnameyi geri alsınlar istiyorum. Bütün bunlar çok söylendi efendimiz. Bütün bunlar artık yapılsın istiyorum. Bu insanlardan biri şimdi yanınızda olsaydı canınız çok sıkılırdı sanıyorum. Onlar da artık sıkılsınlar kendilerinden. Böyle olsun istiyorum. Aramızdaki duvarları yıksınlar istiyorum. Duvarları yıkmayı akıl ederlerse sıkıcı olmamayı da becerirler Ulrik. Yapamazlar efendimiz. Alice'in dünyasında kahramanlar bir konunun içinden çıkamayınca hemen başka bir konuya geçerler. Biz de öyle yapalım Ulrik. Ben de insanları ve özellikle işin içinden çıkamayan insanları seviyorum Ulrik. İnsanlarla görüşmek istiyorum. Acaba kabul günleri ne zaman biliyor musun? Sizden çekinecekler efendimiz. Olsun, ben bir kutu şeker yaptırırım giderken. Zor oyunu bozar. Üstümüze başımıza çeki düzen veririz. Sabahtan beri kimseyle çatışmadık Ulrik. İyi bir işaret bu. Onları anlayacakları bir biçimde sesleniriz. Çeşitli hileler buluruz derdimizi anlatmak için. Bir şey söylerken başka bir şey demek isteriz. En olmadık şeyin içinden çıkarız. Ne bileyim mesela limon şekerlerinin içine küçük maniler yazarız. Derdimizi anlatırız usul usul. Vatandaşın hem ağzı tatlansın hem beyni sulansın. Öğrenmek istersen iyiyle fenayı, seyreyle bir kenardan yalan dünyayı. Olmadı, alışacağız zamanla. Arıyorsan ahlaktaki manayı, muhakkak okumalısın İsa'yı. Buna da sansür izin vermez. Yabancı din propagandası. Bu yüzden adamcağızı beyaz perdede göremiyoruz. Buldum. İki tane düzen vardır. Birini ortadan kaldır. Geleceğinizi tehlikeye atıyorsunuz efendimiz. Sabırlı olmalıyız. Kimseye zararlı olmayan bir mani bulacağız sonunda. Dolaştım yedi düvel dört iklim, bulamadım bir tane daha Selim. Henüz dolaşmadınız efendimiz, anlaşıldı. İncitmek istemiyorsan efendini, tuzlayıp tenekeye bas kendini. Sırtını ağaca dayadı, okumaya devam etti. Acıkıncaya kadar okudu. Yemek vakti gelmiş Ulrik. Bir kasabaya ulaşalım da bizim lokantada karnımızı doyuralım. Artık her şey bizim. Yemekten sonra kasabanın sokaklarında yürüdü, vitrinlere baktı. Kaymakamı da ziyaret ederdik ama henüz şöhretimizi duymamıştır. Gereken hüsnü kabulü göstermez belki. Ölü canlardaki çiçek ov gibi hissediyorum kendimi. Hükümet konağı ile adliye binasının arasındaki gökyüzü parçasında önemli bir yer tutan şu beyaz buluta benzetiyorum kendimi Ulrik. Esen rüzgara göre biçim değiştiriyorum. Hafif, beyaz ve yuvarlak bir Turgut'um ben. Pamuk gibiyim. Köşelerimi kaybediyorum yavaş yavaş. Bak, adliyede karşısında dura dura zaman hükümet konağına benzemiş. Ceza hakimi de kaymakama ya da belediye başkanına benziyordur muhakkak. Birbirlerine can sıkıntısı yüzünden kötülük etmeye çalışırlar. Benzemediklerinden değil. Belediye başkanı iyice ayırır kaymakamdan kendini. Biz onun gibi mekteplileri çok gördük der. Bizim gibi basit insanların zor anlayacağı soyut kavramlar üzerinde tartışırlar önce Ulrik. Tahsisat derler. Nasıl bir şeydir bu tahsisat? Bilinmez. Kimse bugüne kadar yüzünü görmemiştir tahsisatın. Tahsisat yüzü görmüyoruz derler. Bu sözden biliyorum bir yüz olması gerektiğini. Aslında çok yüzsüzdür bu tahsisat. O kadar yazılır, çizilir, tahsisat istenir. Bana mısın demez. Uzun süre gelmez. Tahsisat yok derler. Sonra tahsisat geldi derler. Gene kimse görmez tahsisatı. Bir de bakarsınız tahsisat bitmiş, işler bitmeden. Tahsisat olsaydı diye dövünürler. Tahsisat olmadan nasıl icraat olur? İşte soyut bir kavram daha, icraat. Mesela içindeki bulanık suda kırmızı olduklarını tahmin ettiğin balıkların yüzdüğü şu havuz bir icraattır. Hükümet meydanında görülen beyaz boyalı, buzlu camlı fenerler icraattır. Tahsisat verilir, icraat yapılır. Ayrı ayrı fiillerdir bunlar. Yazıyı merkeze gönderen memura soruyoruz. Tahsisat nedir? Hayretle yüzümüze bakıyor. Ankara'dan gelir diyor. İstediğimiz cevabı alamadan üzülerek ayrılıyoruz. Hükümet konağı eski bir bina olacak. Çünkü kapısı ortada. Bayındırlık müdürlüğü gibi yeni bir bina olsaydı kapısı yandan olurdu. En yeni binalardaysa kapının nerede olduğu belli değildir Oldrick. Henüz kasabalara böyle yenilikler girmiyor. İnsan ruhunu sıkan simetriden kurtulmak için yalnız kapı yana alınıyor. Şimdilik tahsisat bu kadar. Bu yan kapılara da güvenilmez. Vatandaşa onları da kaparlar. Vatandaş hangi kapıdan mı girer Oldrick? İlk bakışta zor anlarsın onu sen. Vatandaş olmadan o kapıyı bulmak güçtür. Meydandaki banklardan birine oturdu. Sırtımızı bir banka dayadık, yüzümüzü güneşe verdik. Hesabı mesalihin memurların karşısında ter döktüğü bir günün bu saatinde dalga geçiyoruz. Biz de geçtik o yollardan Oldrick. Kefaletimizi ödedik. Şimdi düşünüyorum da diye başlayan sözler vardır ya, işte ondan. İnsan gerçekten anlayamıyor, anlatabiliyor ancak. Cebinden kitabını çıkardı. Küçük bir tarih düşürülmesini rica ediyorum Sayın Belediye Başkanı. Meali ilişiktir. 1900 yılında Turgut Özben, hükümet meydanındaki bu bankta Don Kişot'u okumuştur. Küçük madeni bir plaka olsun, sarıdan. Okumaya daldı. Biraz okuduktan sonra kalktı. Meydanın çevresindeki kahvelerden birine doğru yürüdü, içeri girdi. Kahvede hoş bir serinlik vardı. Karanlık ve dinlendirici bir serinlik. Orta şekerli bir kahve. Beye bir orta yap. Kelime tasarrufu. Günde 7612 şekerli kahve sözü biriktiriyorlar. Kahve fincanını beğendi. Taş gibi kopsuz bir şey. Keloğlan'a benziyor. Radyo bilgi programlarını veriyor. Ocakçı ve garson dikkatle dinliyorlar. Bir üçgenin kaç köşesi olduğunu öğreniyorlar. Programdaki çocuk incecik sesiyle büyük hayretler içinde öğreniyor matematiği. Kart sesli bir adam da onu öğretirmiş gibi yapıyor. Tekrarlatıyor. Arada müzik. Eğitimsel. Çocuk kelimeleri uzatarak, yayarak konuşuyor. Adam da öyle. Dinleyenler bir güzel içlerine sindirsinler diye kelimeleri hamur gibi yoğurup açıyorlar. Demek bir üçgenin üç köşesi. Kocaman adamlar, bir çocuğun büyümüş de küçülmüş bir çocuğun kendilerine ders verdiğini düşünmeden eğilmişler radyonun üstüne, üçgeni dinliyorlar. Matematik piyesi oynuyorlar Oldrick. Babası öğrenci olan oğluna arada bir aferin diyor. Ocakçı kendi bilmiş gibi sevinçli gülümsüyor. Bat dünya bat. Böyle giderse her mahallede bir Dostoyevski çıkacak Oldrick. Dünya borsalarında Dostoyevski hisseleri düşecek. Her hafta bir Karamazov yeraltınız kadar yeraltı. Ne diyelim? Ne dersin Selim? Bizim anlamadığımız bir şeyler dönüyor. Herkes marifetini ortaya döküyor. Yabancı ülkelerde öğrendikleri en son numaraları yapıyorlar. Paralel doğrular neden kesişmiyormuş bakalım? Bunu da ben yanıtlayayım babacığım. Peki Serap sen söyle. Paralel doğrular. Peki uzatmalarda mı pedagojik? Şimdi hep birlikte tekrarlayalım çocuklar. Matematik korosu. Paralel doğrular koral senfonisi. Geçen dersimizde görmüş olduğunuz. İşte matematik de sonunda sevimli bir insan oldu çıktı. Yüzyılların asık suratlı ihtiyarı çoluk çocuğun maskarası oldu. Bilimin de romantik bir yanı kalmadı Oldrick. Neydi bizim zamanımızda? Şimdi elektronik beyin diye bir amca var. İnsan onun yanında insan olduğundan utanıyor. Herkes onu çok seviyor. Matematik emekliye ayrıldı. Bir hafiye gibi izliyor bu elektronik beyin insanı Oldrick. Sen bundan 24 yıl önce karşıdan karşıya geçerken sağına bakmışsın da soluna bakmamışsın diyor. Ceza vereceksin. Sökül paraları. 2 yıl önce de buzdolabının ikinci taksisini vereyim mi, vermeyeyim mi diye evinde 24 dakika düşünmüşsün. Artık her şeyi peşin ödeyerek alacaksın. Kim bilir Oldrick, belki bizim de şimdi düşündüklerimizi değerlendirmektedir. Sakın suratını asayım deme, şıp diye resmini çekiverir. Bütün yurda dağıtırlar. Biz biraz az gelişmişiz de henüz bu amcanın nimetlerinden bütünüyle yararlanamıyoruz. Sayın vatandaşlarım, bütün kurtlarınızı hemen dökün. Yoksa kurt sayımı başlayacak pek yakında. Saat 3'e geliyor Oldrick. Güneş daha yüksekteyken çıkalım yola. Garsonu rahatsız etmemek için parayı fincan tabağının yanına yavaşça bıraktı. Kapıyı sessizce açarak çıktı. Kültürleri bozulmasın. Allah derslerinizde zihin açıklığı versin Sayın Ocakçı ve Sayın Garson. Meydanın kenarındaki arabasına bindi. Parke yollarda sarsılarak karışık trafik işaretlerine uymaya çalışarak ilerlemeye başladı. Kasabanın dışına çıkınca birden durdu. Bu acelemiz nedir Oldrick? İnsanlardan, bütün insanlardan kaçıyor muyuz yoksa? Onların içine çıkmaktan korkuyor muyuz? Üstüme doğru gelip demek sensin diye parmaklarını sallamalarından mı korkuyorum? Direksiyona yaslanarak bir süre düşünceye daldı. Daha 10 saat bile olmadı. Bu kadar erken kuşkuya kapılmamalıyım. Yanından bir araba hızla geçti. Samim'in arabası. Acaba beni gördü mü? Kendine kızdı. Elbette görür. Yolun ortasında durulur mu böyle? Hükümet meydanında görmez de burada görür. Kim durur hükümet meydanında? Buraya kadar izimi sürdüler. Yok canım, görseydi dururdu. Aptalın biridir. Belki 500 metre sonra kavramıştır. Bu araba da zamanla dert olacak başımıza olacak. Yazık. Oldukça para ederdi sanıyorum. Bir an önce kurtulalım şu kasabadan. Uğursuz geldi. Bozuk yolda yavaş yavaş ilerlediler. Yol kasabadan çıkınca ikiye ayrılıyordu. Solda kasabanın içindeki gibi bozuk bir yol vardı. Turgut bu yolun başında durdu, arabadan indi. Yolun kenarındaki yazıyı okudu. Eskiden şehir bu yolun üzerindeymiş 600 yıl önce. Bakalım nereye götürecek bu yol bizi. Sola saptı. Dönerek giden bir yol. Arazi de şoför diliyle tatlı bir meyille yükseliyordu. Eskiler daha akıllıymış. Gidip o çukura gömmemişler kendilerini. Bir düzlük merakıdır gidiyor. Bu kadar araba varken yokuştan korkuyoruz gene. Aman evlerimiz düzlükte olsun. Olsun olsun da su bassın. Sel götürsün. Tepenin üstüne çıktılar. Harabelerin arasında bir iki köy evi görünüyordu. Sokaklar boştu. Otomobilin gürültüsüne bir iki kadın pencerelerden başlarını çıkardılar. Bir sürü arabaya baktılar. Sonra oynayan çocuklarını çağırdılar. Otomobili incelemek isteyen çocuklar isteksiz adımlarla toprak duvarlı bahçelerine girdiler. Turgut arabasını evlerin uzandığı bütün ovayı gören bir yerde durdurdu. Bu manzarayı bırakıp aşağı inmişler. Gittikçe eskici oluyoruz Olrik. Ne yapalım efendimiz? Yeniliklere yetişemiyoruz. Doğru, nefes nefese kalıyoruz. Erkeklik bizde kalsın. Olup bitenleri dizlemiyoruz. Eskiye bağlılığımız bir şey bildiğimizden değil. Eskisi bundan kötü olamaz ya diyoruz. Tam da bilmiyoruz yeniyi. Onlar utansınlar Olrik. Biz gene işin kolayına kaçalım. İşimiz pek de kolay değil efendimiz. Kimseyi kandıramadıktan sonra neye yarar Olrik? Daha denemedik efendimiz. Evet, bu millet, burada yaşayanlar 600 yıl öncekilerden 600 yıl geride Olrik. 600 yıl önce gelseydik herhalde böyle karşılanmazdık. Peki Olrik, hemen yanlarında duran harabelerden evin, duvarın nasıl yapılacağını görmüyorlar mı? Okumak için uygun bir yer burası. Rahatsız etmezler. Ne zaman okumaya başlayacaksınız efendimiz? Neyi Olrik? Biliyorsunuz efendimiz. Arabadan çıktı, bagajı açtı telaşla. Nasıl bekleyebildin bu kadar saat? Kutuyu açtı. İçinde ciltli iki defter duruyordu. Orta kalınlıktı. Ayrıca bir iki kağıt. Defterlerden üsttekini aldı. Eski bir duvardan kalan taş yığınına sırtını dayayarak yavaşça yere oturdu. Siyah kapağı açtı. Selim'in yazısı. İlk satırlarda düzgün gidiyordu yazı. Sayfanın altına doğru dağınıklaşmış. Sayfanın sol üst köşesinde bir tarih. Selim'in sağ olduğu bir dönemin tarihi. Günlük tutmuş o kadar yıl sonra. Bana yardımcı ol Selim. 19. 12 Şubat 1900. Bugün üniversiteye uğradım. Asistan bir arkadaşı görmek için. Son günlerde kendimi yorgun hissediyorum. Daireden erken çıktım bu yüzden. Durağa doğru yürürken eve gitmek istemedi canım. Günlere de uğramamıştım uzun süredir. Nedense yol çok uzun geldi bana. Kendimi sürükleyerek attım oraya. Galiba bu dergi işi beni yordu. O zamandan beri kendime gelemedim. Emekli ihtiyarlar gibi herkese ağrılarımdan yakınıyorum. Şakaya getirerek söylüyorum tabii. Herkesle birlikte gülüyorum durumuma. Daha doğrusu güler gibi yapıyorum. Benimle birlikte oldukları zaman genellikle gülerler. Öyle alıştırmışım. Kimi görsem seni andık geçen gün. Bilsen ne kadar güldük der. 2 yıl önce birlikte içerken ne demiştin hatırlıyor musun diyorlar. Hatırlamıyorum. Onlar hatırlıyor. Tekrar anlatıyorlar. Anlatırken bile dayanamayıp gülüyorlar. Ben gülecek bir şey göremiyorum. Duruma uygun bir söz etmişim. Eskimiş, geçmiş. Üstelik böyle aptalca bir söz söylemiş olduğum için utanıyorum. Aklı başında bir insan beni bu arkadaşlarımdan öğrense kim bilir ne can sıkıcı olur. Ben de öyle buluyorum. Bana böyle birinden bahsetseler tanışmak bile istemem. Ciddi konularda karşıma çıkan yalçın dağlar gibi çıkan insanlar gülmeye sıra gelince teslim oluyorlar hemen. Bu işi de bana bırakıyorlar. Sen de bununla teselli et kendini diyorlar herhalde. Bu ayrıcalığı bana verenler cahil insanlar tabii. Bilgiçler bu mesele üzerinde durmuyorlar bile. Ya da güldürme hevesimi alay konusu yapıyorlar. Dergide herkes bir işle meşgul oluyordu. Herkes bir işten anlıyordu. Herkes bir işten sorumluydu. Bana da espri uzman adını taktılar. Güldürmek isterken gülünç olmak. Ancak benim başıma gelir böyle acıklı durumlar. Beni yanlarında dolaştırdıkları için onlar adına utanıyorum. Gene de gülüyorlar sözlerime. Aptalca buldukları için gülüyorlar elbette. Fakat gülerken sanki öyle değilmiş gibi davranıyorlar. Sonra oturup benim eleştirimi yaptıkları zaman çıkıyor aptallığım ortaya. Güldürü mantığın yanında güçsüz kalıyor. Gülünecek sözlerin de bir seviyesi olmalı diyorlar. Ayağı takılıp yere düşen adama da kendini tutamayıp gülermiş insan. Bu bakımdan haklı buluyorum onları. Birçok durumda gerçekten takılıyorum. O zaman da gülüyorlar bana. İşte böyle durumlarda onlar adına daha çok utanıyorum. Onları güldürmek için espri uzmanı olmaya ihtiyaç kalmıyor. Bana at takılmasını pek sevmem. Aşırı duygululuk gösteren insanlara at takarlar. Ya da taktıkları adı yüzüne söylerler. Haksız adlar taktıkları da olmuştur bana. Ortaokulda da maymun derlerdi. Aynaya bakardım. Maymuna benzer bir yüz göremezdim. Üstelik bu adı bana takan çocuk sınıfın en çirkinlerinden biriydi. Sonra onu görüp bunun sebebini sorma fırsatını bulamadım. Evet, bu yüzden yorgunluğumu anlatamıyorum kimseye. Yakınmalarımda ince bir alay görüyorlar. Bu inceliği bana yakıştıranlar tabii cahil insanlar. Ötekilerle artık görüşmüyorum. Darıldım onlara. Onlar bu dargınlığımın farkında değil tabii. Kapıdan çıkıp gidince hemen unutuluyorum. Bir de benimle uğraşacak vakitleri yok. Çünkü uğraşmaya değmiyorum. Ben de darıldım onlara işte. Yolda onlardan birini görünce sıkılarak gülümsüyorum. İçimden geçenleri saklamak istiyorum. Onların içinden ne geçtiğini anlayamıyorum. Yüzlerinden belli olmaz ki duyguları. Bu nedenle yüzlerini görmek içime sıkıntı veriyor. Sıkıntıma onlar sebep oldu sanki. Hepsi de sanki hiçbir şey olmamış gibi rahatça yürüyor yolda. Karşıdan karşı emin adımlarla geçiyorlar. Günlük yaşayışlarını sürdürüyorlar. Galiba yalnız ben yoruldum ve bu yorgunluğumu yaşamak zorundayım. Güner'i severim. Bizim ayı Güner'le karışmasın diye köpek Güner deriz ona. Turgut takmıştı bu adı. Yüksek matematik notlarını Turgut'a vermemişti Güner. İnsafsızdır şu Turgut. Ben de öyle bilinirim üniversitede. Aşağılık olduğum buradan belli. Ortaokulda çektiğim bunca sıkıntıdan sonra ben de bu vahşete katıldım. Bana at takılınca olmuyor da Güner'e takılınca oluyor. Ben ne biçim yaratığım? Güner'le otururken Kenan geldi. Alman Japonu Kenan. Almanca bilmediği için Güner'e yazdırır Almanya'ya gönderdiği iş isteyen mektuplarını. Bütün isteği Almanya'da bir iş bulmak, tertemiz caddelerde dolaşmak, birbirini aldatmayan insanların arasında yaşamak. Kenan'a çok saldırırım bu Almancılığı yüzünden. Ufak tefek olduğu için Alman Japonu diyoruz ona. İki millet de çalışkan ya. Kenan'a gene yüklendim. Üniversitede okurken ders çalışmaktan fırsat bulup da bir türlü öğrenemediğin mühendisliğin de ne olduğunu kavrarsın orada dedim. Bu sefer artık tamammış. Bütün işleri düzene girmiş. Yakında gidiyormuş. Ben de böyle bir heves savunmak isterdim. Sen de gel dediler. Yollarda kalacağımı söyledim. Bütün hastalıklarımı sayıp döktüm. Beni gerçekten zayıf ve yorgun buldular. Biraz oturduk. Bildiğimiz anıları 100 kere tekrarladık birbirimize. Önce sıkıntıdan bunaldığımı sanıyordum. Fakat güçsüzlüğüm artıyordu. Hastalandığımı hissediyordum. Eve gidip yatacağımı söyleyerek ayrıldım. Beni hiç böyle görmemişlerdi. Dinlenmemi tavsiye ettiler. Üniversitenin kapısında bir otomobile binerek hemen eve gittim. Anneme hasta olduğumu söyledim. Soyunup yatağa girdim. Uyumaya çalıştım. Akşama doğru ateşim yükseldi. Göğsümde bir sıkışma hissediyordum. Uykusuz ve rahatsız bir gece geçirdim. 16 Şubat. Daha yataktan kalkamadım. Güner yüzünden hastalandığımı düşünüyordum bu sabah. Bana hasta olduğumu söylemeseydi yatmayacaktım belki de. Büyük bir yorgunluk duyuyorum. Yılların yorgunluğu. Okuyamıyorum, düşünemiyorum. Dün Burhan uğradı. Onunla bir mektup gönderdim Günseli'ye. Merak etmemesi için. Burhan'la bir soğukluk var aramızda. Ya da ben öyle sanıyorum. Gene bir gazeteden ayrılmış. Başka bir gazeteye gitmek üzere. Ona duygusal, saçma sapan sözler söyledim. Hasta olduğum için hoş gördü beni herhalde. Sonumun yaklaştığını anladı galiba. Ben de sonumun yaklaştığını düşünüyorum. Yıllarca bekledikten sonra günlük tutmak gibi sevimsiz bir işe bir önseziyle girişmiş olmalıyım. Her zaman kendimi açıklamaktan korkmuşumdur. Artık korkacak bir Selim kalmadı geriye. Tükendi. Yalnız kaldığım zaman kendimi kötülemeden edemezdim. Yeteri kadar yapamadım bu işi. Daha cesaretli olmalıydım. Şimdi kötülesem de neye yarayacak? Bugün annem dayanamadı. Ne yazdığımı sordu. Ona nasıl anlatsam? Bütün hayatımı birlikte geçirdiğim ve beni gerçekten seven bu insan hiçbir şey anlatamamak ne kötü. Ondan farklı gelişmeye ne zaman başladım? Bu ayrılık nasıl doğdu? Hiç anlamıyorum. Bir gün baktım iki yabancı olarak yaşıyoruz aynı evde. Aslında kimseye bahsetmedim kendimden. İstemiyorum da. Yatağımın karşısında bir pencere var. Odanın duvarları bomboş. Nasıl yaşadım 10 yıl bu evde? Bir gün duvara bir resim asmak gelmedi mi içimden? Ben ne yaptım? Kimse de uyarmadı beni. İşte sonunda anlamsız biri oldum. İşte sonum geldi. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Bana acımayın. Ben kötüyüm. Sizlere karşı kötü duygular besledim içimden. Beceriksizliğimden uygulayamadım kötü düşüncelerimi. Sizleri kıskandım, küçük gördüm, bayağı buldum. Bana yapılmasını istemediğim kötülükleri sizlere yapmak istedim. Fırsat bulunca da yaptım. Dün gece rüyamda biri beni öldürdü. İçimin boşaldığını hissettim. Benden işkenceler düşünmüşümdür bana kötülük edenler için. Beni de öldürmelerini istiyorum artık. Çünkü artık olduğum gibi kalmaya dayanamıyorum. Yalnız beni öldürürseniz kötülüklerim gene gizli kalacak. Onları bir sır gibi mezara götüreceğim. Gene aldatacağım sizleri. Gelin, hep birlikte önce yaşarken öldürelim beni. Aklıma geldiği zaman beni ürperdiğim yaşantılarımı ortaya koyalım. Didik didik edelim. Ondan sonra ölümün bir anlamı olur benim için. Sizin de işinize yarar. Benim gibilerden sakınırsınız bundan sonra. Hayır, işinize yaramaz. Ortalıkta dolaşmanızdan pek zarar görmüş bir durumunuz sezilmiyor. Belki de gizli gizli zehirlemişimdir sizleri. Gelin, hep birlikte yapalım şu işi. Acımasız, soğukkanlı. Bu arada ben de bu kuru analize bir renk getirmek için son günlerimi Selim Işık'ın inhitatını sahneye koyayım. Yalnız bu işi yaparken Science of Hemor'u gözden kaybetmeyelim. Durmadan sızlanıp durursam beni yemenin tadı kalmaz. Çiğ çiğ yenen bir şeyin, ne bileyim, mesela bir deniz böceğinin tam ağzınıza attığınız sırada bağırdığını düşünün. İnsanda iştah kalır mı? Bu nedenle becerebildiğim kadar tatlı davranmaya çalışacağım. Bu benim dişime geliyor. Neden mi? Zamanla anlarsınız, bir başlayalım da. Bu sabah uyandığım zaman gecenin sıkıntısı göğsümden kalkmamıştı. Demek ölüm bu diye düşünüyordum. Sabahları uyandığıma sevinemiyorum. Gecenin sıkıntısı öğleye kadar sürdüğü için sabahın verdiği diriliği yaşayamıyorum. Öğleden sonra da akşamın hüznü çöküyor. Bugün Kafka'yı okumaya çalıştım, olmadı. Birden göğsümde bir tıkanma hissettim. Nefes alamadım. Elimden kitabı attım. Sırt üstü kımıldamadan yattım bir süre. Kulaklarım duğulduyordu. 21 Şubat. Kafka'nın kitabını görünce içim bulanıyor. Yerli bir mizah romanı buldum. Dün gece sabaha kadar onu okudum. Ateşim düşmüyor. Deli olacağım. Ateşimin yükseldiği ya da sıkıntının geldiği anlarda aptalca bir iyileşme tutkusuna kapılıyorum. İyi olmak telaşına düşüyorum. Gülünç oluyorum. Bu sabah ateşimin düşmediğini görünce kalktım. İlk defa sokağa çıktım 10 günden beri. Doktora gitmek için. 10 günden beri dinleniyorum diye avutmaya çalışıyorum kendimi. Oysa telaşımdan günde 10 kere ateşime bakıyorum. Annem de benimle konuşmaktan çekiniyordu. Fakat gözlerinden hastalığını büyütüyorsun demek istediğini anlıyordum. Tanıdık bir doktora gittim. Yeni bir insan yüzü görmeye dayanamayacaktım. Tanıdık doktorlar da insanın hastalığını önemsemezler. Üşütmüşüm. Peki neden 10 gündür ilaç aldığım halde ateşim düşmüyor? Birden paniğe kapıldım. Eve döneceğim ve hastalığım üzerinde yorumlar yapmaya tek başıma devam edeceğim. Doktora büyük ümitlerle gelmiştim. Ben de esaslı bir hastalık bulmasını istiyordum. Üzerinde düşünebileceğim kesin sözler söylemeliydi hastalığım hakkında. Belirsizlikten korkuyorum. Göğsümdeki sıkıntıyı anlattım aceleyle. Önemli bulmadı. İlaçlar yaparmış. Hepsini keseceğim. Peki o zaman ateşim nasıl düşecek? Ben mahvoldum. Sinir yüzünden ateş olur mu? Saçmalama dedi bana. Bütün bu kuruntuları unut. Bana üniversitedeki bilimsel çalışmalarıyla kimsenin ilgilenmemesinden yakındı. Herkes dertli. Az kalsın kitap okuyamamak şeklinde ortaya çıkan bir hastalık var mı diye soracaktım ona. Allah'tan hemen vazgeçtim. Doktorla konuşurken sıkıntı geldi gene. Sevindim. İşte gene geldi dedim. Uzun uzun dinledi. Beni azarladı.